Ayrım 5, Kurtuluş Çok Bozuldu, Hayko Bağdat, sayfa 68. Pala Orhan, Küratör Aslı, Patrick Bortolomeos ve Fenerbahçe. Ha, bir de AEK. Fener'deki Rum Patrikhanesi önüne yaklaşan koca otobüs, kendisi için önceden ayarlanmış alana ustaca park ediyordu. Semt sakinleri için oldukça alışıldık bir görüntüydü bu. Neticede o binada yaşayan yaşlı sakallı din adamına dünya üzerinde 400 milyon civarı Ortodoks bağlılık yemini etmişti. Memlekete gelen yabancı devlet adamlarının, hatta Amerikan başkanının, bizim cumhurbaşkanından bile önce Fener'deki bu binaya gelip ekümenik Patrik Hazretlerini ziyaret etmesi başka nasıl açıklanabilirdi ki? Patrik Hazretleri'nin mühim adam olduğuna 400 milyon Ortodoks'tan daha fazla emin olan bir topluluk varsa o da Fener semtinin sakinleriydi. Patrikhane binasının karşı çaprazındaki 14 metrekare bakkal dükkanının emektar sahibi Pala Orhan, sosyetenin yeni gözdesi haline gelmiş semte yeni taşınan entel furyasından küratör Aslı Hanım'a az önce sattığı beyaz peynir, kepekli ekmek ve süper ince parlament paketini beyaz naylon poşete koyarken bastıramadığı heyecanıyla ''Bizim çocuklar geldi bu sefer otobüsle, bizim çocuklar geldi be!'' diye mırıldanmıştı. Küratör Aslı Hanım merakla arkasına döndü ve otobüsten inenleri izlemeye koyuldu. 29 eşofmanlı erkek inmişti otobüsten. Üstelik hiç de teamüllere uygun olmadığı halde Patrik Hazretleri bu eşofmanlı gençleri karşılamaya kapıya kadar gelmişti. ''Bizim Patrik kral adam'' dedi Pala Orhan. ''Amerikan reisi gelse çıkmaz kapıya ama bizim çocuklar mevzu oldu mu kapıda basar bağrına koçlarımı.'' Küratör Aslı Hanım bu kez ilgiyle otobüsün üstündeki koca harflerle yazılmış yazıyı okumaya çalıştı. AEK yazıyordu.
''AEK ne demek bu?''
''Hanım abla AEK ne bilmem ben. Bizim Beyoğlu spor işte bu.'' Lefterli, Yorgo Kasapoğlu'lu, Kadri Aytaşlı, efsane Beyoğlu spor bu.
Öyleydi gerçekten. Mübadele denilen vahşi uygulamanın etkileriyle ata toprağını terk eden Peralı Rumların Yunanistan'da binbir emekle yeniden kurdukları takımın yeni adıydı AEK. Fakat sanılanın aksine ne AEK'yı ne de Anadolu topraklarından gelen koca bir Rum halkını pek de coşkuyla karşılamamıştı Yunanlı. Türk tohumu demişlerdi insanlara, işlerini ve aşlarını paylaşmak istememişlerdi. Neticede mültecilik, mültecilikti işte. Pek de sevimli bir hayat vaat etmiyordu insanlığa. AEK kurulduktan kısa süre sonra göç edenlerin, fakirlerin, mazlumların sesi olmaya başladı. Attığı her golle milliyetçiliğe, zenginliğe, ayrımcılığa galip geliyordu sanki ezilenler. Rakip takımların fanatik Yunan taraftarları Turkosporo diye tezahürat yapıyor, maç çıkışlarında AEK sempatizanlarını köşelerde sıkıştırıp dövmek için pusuya yatıyorlardı. AEK bu herifleri kızdıracak en iyi yöntemi bulmakta gecikmemişti. Hem kendi sahalarında hem de deplasmanlarda dev bir Türk bayrağı açmaya ve ''Türküz ulan zorunuza mı gitti?'' diye bağırmaya başlamışlardı. Hatta Yunan milli takımı Türkiye ile maç yaptığında gıcıklığına Türkiye'yi tutacaklar, fanatik milliyetçi Yunanlıları öfkeden kudurtacaklardı. Ezilenlerin, dışlanmışların, emekçilerin ve mübadillerin öfkesi ana vatana duyulan özlemle birleşince dünyanın en garip tribün görüntüleri yazılacaktı tarih denilen kitabın sayfalarına. Büyük Marmara depreminde tüm takım hemen olay yerine koşacak, geliri depremzedelere verilmek üzere dostluk maçları yapacak, hatta topçusundan malzemecisine hepsi enkazların arasına dalarak insan canı kurtarmak için çalışmalara katılacaktı. Pala Orhan dükkanın kapısını açık bıraktığı halde Patrikhane'nin bahçesine vardı telaşla. Otobüsten inen gençlerin tokalaştığı Patrikhane kıdemlilerinin yanlarında saf tuttu. Her tokalaştığı AEK'lıya bir de canı gönülden sarılıp alınlarına kocaman bir öpücük kondurdu.
''Lefter öldü be çocuklar. Koca lefteri daha yeni verdik toprağa. Hepiniz birer leftersiniz ama unutmayın hepiniz birer Kadri Aytaçsınız.''
Hala Orhan daha fazla tutamadı kendini. İki damla gözyaşı yanağından süzülüp Fener Rum Patrikhanesi'nin çakıl taşlı bahçesine kavuştu. AYK heyeti önce o görkemli patrikhane binasını gezdi. Kıdemlilerle sohbetler edildi. Sonra kiliseye geçildi. Herkes eline bir mum alıp geniş bakır mum havuzunun içindeki ince kuma gömdü dileğine. Hatta kısa bir ayin de yapıldı. Sonra Patrik Bartolomeos imamesinde haç olan mavi taşlı 33'lük birer tesbih hediye etti gençlere. Tekrar otobüslere binmek için hareketlenmeden önce toplu bir hatıra fotoğrafı çektirildi. Pala Orhan da vardı fotoğrafta hem de. Ertesi sabah küratör Aslı Hanım süper ince parlament sigarasını almak için 14 metrekarelik bakkal dükkanına girdiğinde Pala Orhan daha günaydın demeden makineli tüfek gibi konuşmaya başladı.
Yo yo, hep diyorum ben, kral adam bizim bu Patrik, sözünün eri adam. Takım gelmiş Fenerbahçe ile maç yapacak, bizimkinden dua istiyor. Patrik'in yaptığına bak sen, şimdi bunu anlatsan inanmazlar, yazsan tınlamazlar be. Yo yo, hep diyorum ben, kral adam bizim Patrik.
Küratör Aslı Hanım durumu tam anlamamıştı. Acaba Pala Orhan fotoğrafa alındı diye mi bu kadar metiyeler diziyor diye düşündü. O kadar da basit değildi mevzu. Bir görgü şahidinden dinledim işin aslını. AYK Başkanı Grup Patrikhane'den ayrılmadan Bartolomeos'tan maç için hayır duası istemiş diyorlar. Muvaffak olmak için, galip gelmek için iki satır hayır duası istemiş diyorlar. Hiçbir ruhban bu talebe yok diyemezmiş elbette. Fenerbahçeli olanlar hariçmiş ama.
Kusura bakmayın be başkan demiş Patrik. Çocukluğumdan beri Fenerliyim ben. Maçta onları tutuyorum.
Ağustos 2016 Kınalı Ada. Ulan herkes vekil oldu be. Gece 2 gibi telefonuna cevapsız çağrı bırakacaktım. Arada da birkaç anlamsız SMS gönder dedi Ümit Kıvanç.
Abi bir haber edeyim dedim. Ben iyiyim, merak etme. Bazen yorgunluklar taşınamaz hale gelir ya.
İki haftaya kalmadan Ahmet İnsel arayacaktı. Sesinde karşı tarafı endişeye sevk etmemeye çalışan sahte ve fakat hissedilir bir telaş olacaktı.
Ya Mithat, sen son Hayko'yla konuştun mu hiç? Biraz canı sıkkın diyorlar.
Kim diyor?
Ne olmuş da böyle diyor diye soramazsın böyle zamanlarda. Hemen okumaya başlarsın. Ya evet, bir iki SMS gönderdi ama cevap yazılası değil. Ha, bir de gece aramış ama duymamışım. Bak ben de pimpiriklendim şimdi, ne oldu acaba?
Hikayenin önünü anlatmazsam toparlayamazsınız. 2011 seçimlerinde beni vekil yapmak istedi bunlar. İnanılmaz politik tahlillerim, halkımızın ufkunu açan tespitlerim olduğunu biliyorum. Gencecik yaşımda entelektüel dünyanın beni keşfetmesi kaçınılmazdı elbet. Ama bu sebeplerden çağırmamışlar meğer. Yine ortamlara Ermeni lazımmış. Zaten bu entel dantel kısmı olmasa Ermeni olduğumuzu hatırlayacak vesile kalmayacak galiba. Formülü de hazırlamışlar. Kürt siyasi hareketinin desteklediği bağımsız sol Ermeni aday olacakmışım. En son bu kadar uzun bir sıfatı Kürdistan diyemediğimiz için Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bilmem ne Barzani'ye uygun bulmuşlardı. Kürt siyasi hareketinin desteklediği kısmı önemli elbet. Daha önce küresel ısınmaya karşı baskın oran da aynı kaderi yaşamış. Sonunda Bodrum'a yerleşip balık tutmak için av yasağının kalkmasını bekler hale gelmişti. Bu sefer eşeği sağlam kazığa bağlamak lazım. Ankara'ya gidip Kürt siyasi hareketinden garanti alsak fena olmayacak. Bizim Şenol Karakaş önceden etkili abilerin listesini hazırlamış. Meclise gidip Selo Başkanı ile görüşecek. Onu hayatta kırmazlar, kadrosunu kurmaya çalışıyor. Bizim Garo dedi ki bir araba kiralayalım. Hem yolda stratejiyi konuşuruz. Mercedes Vito VIP mi, Volkswagen Transporter CTI mi olsa? Ben Transporter istiyordum, sallamadılar bile. Olayın kahramanı benim be. Biraz nazik olsalar kıyamet kopacak sanki. Vito'ya atlayıp çıktık yollara. Ahmet İnsel, Pakrat Estuhyan, Roni Margiles, Garo Paylan, Cengiz Algan, Ankara'da da Mithat Sancar'dan oluşan Şampiyonlar Ligi ölüm grubu hazır. Gerçi şimdi olsa Cengiz Algan'ı arabama almazdım. Kötü insanmış aslında. Şoför tutmaya gerek yok. Bizim çocuk halleder o işleri. Garo Paylan. Direksiyona geçti Garo. Yol boyunca konuştuklarımızdan bahsedemem. Örgüt sırrıdır. Sadece şu kararımızı tebliğ edeyim de mevzudan kopmayın. Hayko, sen meclise gelme. Kız istemeye gitmişiz de hayırlı damat yanımızda gibi olmasın. Biz gider konuşuruz gerekenleri. İnce bir sesle tamam abi diyebildim. Esas oğlanın ben olmadığıma dair şüphelerim baki kalsın. Hatırla, transporter. Beni bir Ankara meyhanesine bırakıp meclisin yolunu tuttular. Garo hala şoför. Bir dilim beyaz peynir, söğüş domates, bol soğanlı ciğer, bir dublede rakı lütfen. Dördüncü dublede geldi bizimkiler. Çok iyi geçmiş toplantı, kesin vekil olacağım. Selo Başkan Mithat Sancar'a sonucu bildirecekmiş. Sezgin Tanrıkulu da katıldı sonradan masamıza. Saat 17.25 gibi memleket meseleleri çözülmüş dönüş yoluna geçmiştik. Bizim Garo yine şoför. Fakat ya soğandan ya da Garo'nun debriyaj kullanmayı bilmediğinden bende hafif mide bulantısı başlamış. Kusarsam vekillik sakata gelir diye kendimi öyle bir sıkmışım ki hala gevşememiş olabilirim. İstanbul'a varıp beklemeye başladık. Selo Başkan haber edecek. Ben acele etmiyorum. Hala haber edecek. Gece 2 gibi telefonuma cevapsız çağrı bırakacaktım. Arada da birkaç anlamsız SMS gönder dedi Ümit Kıvanç. Ahmet İnsel ikinci kez arayıp, ya bu çocuk vekillik işini biraz fazla abartmış, işi gücü de koy vermiş. Galiba biraz maddi sıkıntı yaşıyor dedikten sonra da ben arayacaktım. Mithat abi, sende 850 lira var mı? Biraz sorun var da. 15 bin lira istesen kurgu sakata gelir. Alabileceğin kadarını iste, hep iste. Parayı alınca bizim Mari'nin meyhanesine gidecek, Ömer Laçiner toplu fotoğrafımızı çekecek, Mithat Sancar'a fotoğraf yollanacak, 850 liralık gece için teşekkür edilecek. Mithat Sancar vekil oldu. Sezgin Tanrıkulu genel başkan yardımcısı. Seçilmesi için kilisede mum yaktım, Garo Paylan aradı geçen. Hayko, vekillerin şoför kontenjanı varmış. Parası fena değil, düşünür müsün? Transporter meselesinde ısrar edecektim. Temmuz 2015, Kınalıada. Vişne likörü. Benim yayam evde vişne likörü kurardı. Adı Francesca'ydı, dedemin adı Ispiro, dayımın adı Hristo, annemin adı Keti. Francesca ve Ispiro isimleri bence de çok ecnebi, Hristo tam dayılık isim. Anneme hiç Keti diye hitap etmediğimden olsa gerek Katerina'nın kısaltılmışı olduğunu çok geç öğrendim. Yayamla dedemin evleri tarla başında, tendüre çıkmazında eski bir Rum eviydi. Arka bahçede bir kümes, arıza bir horoz ve günlük yumurta veren 3-5 tavuk bile vardı. Konuyu dağıtmayın, benim yayam evde vişne likörü kurardı. Malzemeleri vişne, saf alkol, çubuk, tarçın, karanfil diye hatırlıyorum. Şeker de olmalı, yoksa nasıl o kadar tatlı olsun? Zaten sonradan balık pazarında bir bakkal bu malzemeleri set olarak satmaya başladıydı da dükkan dükkan gezme eziyeti son bulmuştu. Vişne mevsimi kısa sürdüğü için likör senede bir kez kurulabilirdi. Koca bir cam kavanoz göze çok görünse de tüm seneye bölündüğünde her misafire bir tadımlık istihkak düşerdi. Misafirler ikinci likörü istemenin terbiyesizlik olduğunu bilir, asla talep etmezlerdi. Ama bir misafir evden asla likörsüz gönderilmezdi. Ben içkiyle 5 yaşındayken böyle tanıştım. Hiç likör vermediler elbette bana. Ama altta kalan vişne tanelerini yememe izin verdiler. Bu yaşa geldim, o 5 vişne tanesiyle bulduğum kafayı hala arıyorum, bulamıyorum. Geçen yıl Stuttgart'ta evinde kaldığımız Rita'nın yayası da vişne kurarmış. Rita'nın babası İstepan abi kapalı çarşıda esnafken basmış gitmiş Almanyalara, diaspora olmuş. Öyledir Ermenilerin kaderi. Kimliklerini tek başına telaffuz etmeleri hiç mümkün olmaz. Türkiye'de azınlık kökenli falan olurlar. Ecnebi memlekette diaspora, Türk doğumu falan derler Ermenilere. Ermeniye kısaca Ermeni demek pek nasip olmaz kimselere. Zaten adamın yüzüne direkt Ermeni demek de garip durur. Ne öyle küfür gibi. Başına affedersin eklesinler bari.
Yine dağıttınız konuyu.
Rita Yayası'nın Anadolu yaşamını çok sevmiş bir diasporalı. Yemek tariflerini, evinin dekorasyonunu, mırıldandığı türküleri hep memleketten taşımış acı vatana. Evinde misafir olduğumuz her gece yatmadan evvel tüm likörlerinden tattırdı bize. Ayva, vişne, şeftali, erik, hepsi birbirinden güzel, hepsi de yayamın likörlerine benziyor. Üstelik ben teamüle rağmen çok beğendiklerimden ikinci kadehi de istedim. Düşün artık, o kadar güzel.
Fakat bir sorun var, söylesem mi Rita'ya?
Üzülecek kızcağız ama nasıldı diye sorarken gözlerimin içine bakıyor. Yalan söyleyemem ki.
Rita, malzemeleri saysana bir bana.
Vişne, çubuk tarçın, karanfil, şınaps.
Öbürü?
Ayva, çubuk tarçın, karanfil, şınaps.
Ya bu?
Erik, çubuk tarçın, karanfil, şınaps.
Şınaps ne be?
Verdi bir parça, tadına baktım şınaps dedikleri garip içkiden. Bir şeye benzediği yok ama alkol oranı çok yüksekmiş. Almanya'da gidip bir eczaneden veya bakkaldan saf alkol alamıyormuşsun. Yasakmış. O yüzden Rita alkol oranı en yüksek içkiyle kuruyormuş likörlerini.
İyi de adı üstüne kardeşim. Saf alkol bu. Alkol saf olacak ki koyduğun meyvenin tadı olduğu gibi geçsin suyun lezzetine.
Bu şınaps dediğinin zaten bir tadı var. Bütün likörlere baskın çıkmış, kendi tadını vermiş. Birbirine benzetmiş güzelim çeşitleri.
Nisan ayına geldik. Soykırımın 100. yılı diyorlar. Çok mevzu kopacakmış bu yıl. Herkes gardını almış da başlayacak kavga için hazır etmiş yöntemlerini. Diasporalı hainler de davranacakmış. Ayık olmalıymışız.
Ulan anneannesinden öğrendiği tarifi uygulamak için malzeme bulamayan Sivaslı, Yozgatlı, İstanbullu, Mardinli insanların ne işi var Fransa'da, Almanya'da, Arjantin'de, Los Angeles'ta kardeşim? Saf alkolün bulunmadığı yere vatan mı denirmiş? Boğazına çöküp öldürdüğü insanların gurbet eldeki torunlarına küfür edince çözmüş mü oluyoruz bu lanetli husumeti? Tazminattı, topraktı, özürdü, bilmem ben. Bari balık pazarındaki bakkaldan hazır likör seti alıp göndereydik Rita'ya. Belki bize ikinciyi bile ikram ederdi likörden. Barışırdık belki be.
Nisan 2015 Beyoğlu.
Tenor saksafon. Konusu her açıldığında evde büyük bir çıngar çıkardı ve bizler, yani ablamlarla beraber evin 4 çocuğu, aynı mesele üstüne bir ömür nasıl kavga edilebileceğini o dönemlerden öğrendik işte. O zamanlarda annemin haklı olduğunu düşünüyordum. Şimdi yaşasa babama artık onu tuttuğumu söylerdim. Tarla başındaki cumbalı evde buzdolabı yerine tel dolapların kullanıldığı tarihlerde 3 katlı ahşap binanın merdivenlerini sabaha karşı tırmanmayı alışkanlık haline getirmiş olan Herman, her defasında gürültü çıkarmayı başarıp komşuları gece vakti ayağa dikmeyi beceriyordu. Salonu kaplayan devasa kuyruklu piyano ile duvar arasında kalmış 35 santimlik boşluğu zar zor geçebilen Kate ise Herman'ın kapıyı açarken koparacağı yaygaraya mani olmak için her defasında ondan önce davranmaya çalışıyordu. Zinciri hızlıca çözüyor, üst kilidi çevirmesiyle kapıyı açması an meselesi oluyordu. Kati gencecik ve incecik bir Rum kadını olmasına rağmen bazen piyanonu yavaşlatıyor ve Herman'ın ''Ben geldim ey komşular!'' diye bağırmasını engelleyemiyor diye geceleri çok gergin bekliyordu sevgilisini. Kocasının bu parasızlıkta Emek sinemasından ıskartaya çıkan o koca piyanoyu ''Karıma her şey layıktır'' diyerek eve getirmesine, hamalların ancak calaskal tutarak ön camı indirip piyanoyu eve tıkıştırmasına başta sevinmiş gibi yapmıştı. Fakat salonda yer kalmayıp eskiciye satılan arslan ayaklı yemek masasının yerine piyano üstünde yemek yemeye başlamalarına yeterince kızgındı artık. Bu seremoni bitince Katte tekrar çift kanatlı ahşap kapıyı kilitliyor, zinciri yuvasına yerleştiriyor ve işin keyifli kısmı başlıyordu. Yeni evli iki genç hemen yatak odasına geçiyor, Herman taşıdığı o garip kutusundan tenor saksafonunu çıkarıp geniş bakır ağzında biriken alatura paralarını ikiz yatağın üstüne boca ediyordu.
''Bugün Yıldırım Gürses'e çaldım karıcığım. Müşteri çok şen şakraktı, pavyon yıkıldı resmen. Haydi sayalım şu paracıkları.''
Herman Katie ile tanışıp onu evliliğe tav ettiğinde bir matbaada kalfa olarak çalışıyordu aslında. Katie'nin ailesi başlarda bizim Ermeni'ye verecek kızımız yok demiş olsa da ek iş olarak asker bandosunda öğrendiği müzisyenlik işine bulaşan damat adayının gelirini duyunca geri adım atmışlardı. Keti sevdiğine kavuşmasının anahtarı olan tenor saksafonun evlendikten sonra bu kadar dert yaratacağını ilk anda kestirememiş olmalıydı. Kocası sabah evden çıkıp matbaaya gidiyor, mesai bitivi 45 dakika kadar eve uğruyor, sonrasında sabaha kadar cumbadan yolunu gözleyeceği bir hayalet haline bürünüyordu. Bu bekleyişler canına tak etmiş olacak ki bir gece resti çekivermişti.
''Peynir ekmek yesek bile razıyım ben, bırak artık şu müzisyenliği, matbaadan gelen para yeter bize.''
Oysa Herman Keti'den daha iyi biliyordu hayatı, o para yetmezdi. Haftada kazandığı kadar parayı bir gecede saksafonun içine sığdırabilen Herman'ın güzel karısını daha fazla üzmeden bir çözüm bulması gerekiyordu. Buldu da,
''Geceleri benimle gelsen de hem eğlenceli olur hem de sıkılmazsın artık.''
Sıradaki ilk ekstra Burgazada Paradiso restoranda olacaktı. Keti sabahtan başladı hazırlanmaya. Bu kadar heyecanlanacağını hiç düşünmemişti. O gün 19-25 adalar vapuruna binenler gemideki en güzel kadının annem olduğunu söylerler hala. Paradiso restoran için iyi bir cumartesi gecesiydi. Mekanda hiç boş masa kalmamıştı. Az solisten önce sahneye çıkacak uvertür şarkıcı çirkin bir herifti ama sesinde garip bir tını vardı. Keti sahnenin sağ tarafında mutfağa çıkan kapının önünde bir masaya oturtuldu. Müzisyen eşi olmasının havasıyla hesap ödemeyecek olmalarının ezikliği arasında gidip gelen bir yüz ifadesi vardı çehresinde. Keti çirkin solistin arkasında her gece olduğundan daha çok soloya çıkan yakışıklı kocasıyla gurur duyuyordu. Belki onu sadece bir matbaa kalfası haline getirmeye çalışarak bencillik ediyordu. Sahne ara verdiğinde Herman arka tarafa geçip üstünü değiştirmeliydi. Keti yanına gitsem mi diye düşünürken arkasından omuzlarına bir el dokundu.
''Dans edelim mi güzel kız?''
Keti'nin cevap vermesine fırsat kalmadan mekan birbirine girmişti bile. Herman az önce arkasında çaldı, çirkin soliste okkalı bir yumruk indirmişti. Buldukları ilk vapurla şehre dönerlerken Herman kararını çoktan vermişti.
''Haklısın Keti, bırakıyorum bu işi ben.''
Orada haklısın demişti demesine de bizim evde her gece bırakmamalıydım müziği. Çektiğimiz parasızlık senin yüzünden diye hesabını sormayı ihmal etmemişti sonradan. Bizimkiler Paradiso'dan çıktıktan sonra çirkin solist tekrar sahneye çıkmış diyor görgü şahitleri. Hiçbir şey olmamış gibi şarkısını söylemeye devam etmiş.
Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime.
Cem Karaca sonradan çok meşhur oldu be. Aralık 2015 Beyoğlu.
5. ayrımın sonu. Sayfa 86.